Hanımlar beyler, Mert Savaş ve Halil Bitki ile Ajans Muhabbeti'nin yeni bölümünde karşınızdayız. Sanki ben başka biriymişim gibi değil mi? Mert Savaş var, Halil Bitki var, ben de bir üçüncü moderatör olarak burada oturuyorum. Mert'o ne yapıyorsun abi?
Abi güzel, keyifler yerinde, seni sormalı.
Aynen öyle, senin tabii keyiflerin yerindedir bu hafta. Altın Koza'dan döndün.
Evet, evet, biraz öyle oldu, güzel de oldu, keyifliydi.
Abi süper. Şimdi Altın Koza'da başlamadan önce, girmeden önce ben şeyi söyleyeceğim. Dün Mert'e kayıt alalım dedim. Abi Fenerbahçe maçı var dedin.
Aa evet, evet.
Sen benim hayatımda tanıdığım Altın Koza ve Fenerbahçe'yi aynı hafta içerisinde tek takip eden insansın.
Futbol tarafında öyle bir durumumuz var. Onu atamıyoruz maalesef. Ama mutluyuz da.
Ben senin futbol tutkunu olmana şaşırdığım kadar bir başka kişiye daha şaşırmıştım daha öncesinde. Fazıl Say da biliyorsun hasta Fenerbahçelidir. Hatta böyle televizyona yastık fırlatmalı bilmem ne yapmalı falan bir ona şaşırmıştım. Tabii, tabii, bir de tabii. Daha sonra sana şaşırdım şimdi.
Fazıl Say'ın Twitter'daki futbol paylaşımları komedi yani.
İnanılmaz bir persona değil mi? Abi Zeki Demirkubuz da hasta Beşiktaşlı.
Tabii canım. Ya şey abi Zeki Demirkubuz bu arada ondan da ziyade çok büyük bir halı sahacı.
Allah Allah.
Tabii tabii Zeki Demirkubuz hani yaz kış demeden onların bir takımları var. Yanlış hatırlamıyorsam 4'e 4 oynanan bir turnuva bu. Ve bayağı şey yıllardır oynuyor hatta orta saha oynuyor. Ve şey yani asla kaçırmıyor. Hatta Twitter'a girerlerse yani Zeki Demirkubuz'un sayfasına biraz böyle aşağılara inerlerse şey fotoğrafı vardır. Salı sahadaki takım arkadaşlarıyla fotoğraf paylaşıp hayattaki tek mutlu olduğum ortam gibisinden de attığı bir tweet var.
Abi şey gibi söyle şunları bu adamlar acaba deşarj olmak için ya da hani salt hiçbir şey düşünmeden sadece orada olmak için mi yapıyorlar bunu?
Abi tutku ya bence tamamen çünkü mesela biraz hani Zeki Demirkubuz'un filmlerindeki karakterleri ya da işte kendi kişilik yapısını göz önüne getir. Futbol Zeki Demirkubuz'la çok eşleşen bir şey. Yani futbolda kirli, o da duygusal, yer yer ağlamaklı, yer yer kaos. Zeki Demirkubuz'un da filmleri ya da karakterleri. Hatta kendi yaşantısı da öyle. O yüzden çok eşleşiyor.
Nuri Bilge Ceylan bu kanadın neresinde? O da Galatasaraylı mı 3 büyüklerde?
Abi Nuri Bilge Ceylan bu hikayenin o ne ya öyle 22 erkek bir topun peşinden koşuyor diyen tarafında. Çünkü şeyden dolayı. Ya bilmiyorum Nuri Bilge Ceylan biraz böyle hani aristokrat gibi takılan birisi olduğu için şey olmuyor. Futbolla Nuri Bilge Ceylan ben yan yana getiremiyorum.
Abi ben de futbola uzaktan bakıyorum. Hiçbir şekilde bir bilgim yok. Hatta yani tek bilgim Göztepe hala Süper Lig'de mi noktasında ya. Onun haricinde
yok
başka
abi,
bir bilgim
maalesef.
Yok. Üzüldüm lan. Üzdün beni durduk yere. Niye Süper Lig'de demedin? Ben o küçük dünyamda Göztepe'yi Süper Lig'de destekliyordum aslında.
Çok pardon.
Ama ben bu arada ilgisizliğim aristokratlığından değil. Ben hiç takip edemiyorum. Şey yapamıyorum. Bununla alakalı bir heyecan duygusu içerisinde olmadığım için takip edemiyorum. O yüzden böyle seni hem sinefil olup da hem de aynı zamanda futbol sevdalısı biri olarak görünce çift anadal yapıyorsun gibi geliyor bana.
Ya bu arada bu şakayı ilk ben senden duydum. Çok da güzel şakaymış. Keşke ben yapmış olsaydım. Güzel şaka.
Gündemimize geçmeden önce aslında Altın Koza'yı konuşmadan önce çok sıcak bir konu var şu anda. Altın Portakal'ın bayağı içerisi şu an karışmış durumda. Şu anda en son durum olarak soruyu sorayım. Film hala içeride mi? Onu sormuş olayım abi.
Şu an hani en güncel olarak hayır. Kanun hükmünde bir belgesel adı da Kanun hükmünde. En son alınan yeni kararla çıkarıldı seçkiden. İşte hani geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yapıldı ve kanun hükmünde adındaki belgesel seçkiden çıkarıldı. Ve hiçbir jürinin bundan da haberi yokmuş. Yani ne ön jüri ne normal ana jüri. Ve jüriler de hep birlikte bir açıklama yaptılar. Bu alınan kararın onlardan bağımsız alındığını anlattılar. Ve süreç aslında o şekilde patlak verdi. Ondan sonra da birçok işte sanatçı da destek mesajları yolladı. Hatta Altın Koza'daki ödül töreni sırasında her ödül alan kişi, yani belki bir iki kişi söylemedi. Sahneye çıkan her kişinin söylediği ilk şey de sansüre karşıyız cümlesi olmuştu. Üstünden biraz zaman geçtikten sonra gelen tepkilerin de ardından, çünkü en son şöyle de bir şey yaşandı. Festivalde seçkide yer alan diğer bütün yapımlar, sanırım bir tane film haricinde, herkes ortak bir bildiriye imza attı. Eğer kanun hükmünde geri alınmazsa biz de yarışmıyoruz diye. Bütün bunlar birleşince de festival tarafı geri adım attı. Tekrar aldığını açıkladı. Tam ortalık böyle duruluyor gibi oldu. Onun hemen ardından Bakanlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı bir açıklama yaptı. ve dedi ki işte bir takım propagandalar olduğu için desteğimizi geri çekiyoruz dedi. Onun da ardından festival başkanı vardı. Adını unuttum. Gerçekten hani ölüm tehdidine kadar varan mesajlar aldığını, hayati tehlikesinin olduğunu hissettiğini söylediğini ve son olarak kanun hükmünde tekrar seçkiden çıkardıklarını söyledi. Son olarak bugün bazı jüriler de ayrıldığını açıkladı. En son ben Demet Akbağ'ı gördüm. Normalde 8 ile 14'ü arasındaydı festival. Ben hani bu festivalin bir şahsi bir görüş olarak bu sene yapılsa bile önümüzdeki sene bence birçok yönetmen, senarist ya da işte yapımcılar bence Altın Portakal'a karşı duruş sergileyip hayır ben filmimi Altın Portakal'a göndermiyorum. İşte gerekirse Türkiye'de bir gösterim yapacaksam işte Altın Koza'da ya da İstanbul'da yaparım diyeceğini düşünüyorum. Yani bence artık bu saatten sonra Altın Portakal için aynı şeyleri konuşmayız artık.
Ben bu sene de erteleneceğini düşünüyorum bu arada. Çünkü normal bir süreç değil. Hani yarışan jüri, sponsorlar hepsi aynı zamanda bir şekilde bu işin içerisinde olmak istemediler şu anda. Bir tık böyle bir erteleme durumuna geçilebilecek gibi geliyor. Aslında en büyük problemlerden bir tanesi şu. Bakanlıkların hiçbiri bir siyasi görüşü olmayan, olmayacak şekilde işleyen kurumlar olması gerekiyorken özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hiçbir siyasi düşüncesi olmaması gerekiyor. Altın Portakal'a bence büyük bir zarar verdiler ve bu zararın etkisi senin dediğin gibi sadece bu yıl değil, önümüzdeki yıllar içinde çok yoğun şekilde görülecek gibi gözüküyor. Hop! Kardeşim bizim burada Spotify'ı da Rütük dinlerse paketiz. Haberin olsun.
Aynen, ben o yüzden aynen demekten başka bir şey yapamadım.
Eyvallah. Yok ya, bir şey söylemedik abi, yani aslında herkesin söylediği şeyi söyledik yani.
Abi geçelim Altın Koza'ya.
Altın Koza'dan döndün kral. Kebap yedin mi, sadece merak ediyorum.
yedim abi.
Yani ben Altın Koza'yla alakalı o kadar kıskanıyorum ki seni, filmlerle alakalı bir şey anlatmanı istemem. Hani yediğin içtiğin senin olsun, gördüklerini anlat derler ya. Sen gördüklerini bırak, yediğini içtiğini anlat abi.
Abi yani yedim, ikinci gündü sanırım. Yani bir abi vardı ve inanılmaz hızlı hizmet. Yani yemek direkt geliyor. O evet. Kadar acele ediyor ki biz yemeği hızlı yiyoruz. Hemen tatlı vereyim, işte ara sıcak vereyim, şunu vereyim.
İşte gerçek vereyim. Fast food dedim mi onu?
Aynen. Hani mesela ıslak mendil istiyoruz. Geliyor, kendisi açıyor, kendisi uzatıyor falan. Hani sanırım maksimum 10 dakika falan durduk mekanda. Hani yedik ve çıktık ve çok da doymuş bir şekilde çıktık. O kaçınılmaz şey yaşandı. Gittik ve yedik.
Abi afiyet olsun. Ben Adana'da yaşadığım bir deneyimi anlatayım sana. Sabah 10.30 gibi falan adamlar bana bir biber verdi. Yemin ederim var ya, akşam 6'ydı, artık hastane falan arıyordum yani. Öyle bir biberdi. Yemin ederim sana 8 saat falan midem yandı ki acıyı çok severim. Ama 8 saat falan midemi böyle bir bıçakladı. Ben Adana'ya tatile gelmişim gezmeye, eğlenmeye. Yani 8 saat boyunca eziyet çekiyorum orada. İnsanların yüzüne bakıyorum acıyla falan. Yani acı beni bildiğin dövdü Adana'da abi. Hem de bir de üstüne sıcak tatsız. Bir de acı.
Mahvoldum. Çok, evet sıcak zaten çok felaketti. Acıyla birleşmesi... Üzmüş.
Aynen vallahi beni bayağı yaraladı. Abi festivalden bahsedelim ya. Ebru Ceylan'la Nuri Bilge Ceylan'ın çok tatlı bir videosu çıktı. Bayağı ortaya. Ondan biraz bahsetsen, o salondaydın değil mi abi?
Aynen oradaydım. Şansıma da önlerdeydim bayağı. İşte sahneye çıktılar. İşte gösterim sonrasında. İşte bir soru cevap yapıldı. Çok da şeydi bu arada. Çok keyifliydi. Çünkü şöyle bir şey oldu. Nuri Bilge Ceylan hani sorulan her soruya çok... Yani aynı filmleri gibi yavaş yavaş, ağır ağır ve uzun uzun cevaplar verdi. Hani tam galiba sustu derken tekrar konuştu falan. Oradaki o gelişme de sanırım şeyden sonra oldu. Bir keresinde bir işte konu sürekli işte Taşra'da film çekmesine dair yapılan yorumlara geldi. Orada işte böyle bir sitemli bir cevap verdi Nuri Bilge Ceylan. Ya hani bu çok fazla konuşuluyor, ben bunlara anlam veremiyorum. Hani sanki bir takım insanların hani diyecek bir şey bulamayıp hani öyle bir karaladıkları bir şey gibi geliyor bana dedi. Tam cümlesini tabii ki de tam hatırlamıyorum ama.
Gördüm, Taşlı'da da çeksem, Şehir'de de çeksem aslında film aynı çünkü aynen. İnsanlar aynı falan diyor.
Aynen. Onun ardından da sanırım bir hanımefendiydi. Hatta hanımefendinin mikrofonu yoktu. Bağıra bağıra sordu. Hani siz yazarken senaryoyu, hani bu diyalogları nasıl yazıyorsunuz? İşte hani kitaplardan mı yazıyorsunuz? Sanırım çok kuvvetli bir hafızanız vardı diye Ebru Ceylan'a. Ebru Ceylan da hani hafıza değil, biz zaten hani yazdığımız, çizdiğimiz hani ya da bizim hoşumuza giden her şeyin altını çizip onları kenarda tutuyoruz. Bir arşivimiz var dedi. Ve konu aslında oradan açıldı, edebiyattan. Ondan sonra da işte o senin videoda gördüğün kısımlara geldi. İşte edebiyattaki diyaloglar sinemanın yerini tutar mı? Sinemadaki diyaloglarla benzer midir gibi yerlere gitti. Abi, ve
aslında orada bayağı bildiğim bir ders var ya orada gerçekten. Kesinlikle. Sinema yazarları için. Özellikle şu anda televizyona yazan kişiler gerçekçi diyalogdan o kadar uzak metinler yazıyorlar ki. Yani hani izlerken falan ya asla böyle gelişmiyor bu olay falan diyorsun kendi kendine. Hatta yakın zamanda bir skandal vardı, biliyor musun bilmiyorum. Bir tane Hande Ertel'in dizisi var, yeni bambaşka.
Mimik mi? Sonradan mimik yapıyor.
Ha yok aynı dizinin içerisinde yaşa. Aynı dizinin içerisinde abi Hande Ertel babam yine kalp krizi geçirmiş diyor, eleman wow diyor.
Aa evet hatırladım, onu da hatırladım.
Abi bu kadar yani gerçek hayattan uzak replik yazabilmek gerçekten şey istiyor yani, zahmet istiyor. Ben bunun üstüne yani, bu videoyu böyle montajlayıp paylaşmayı çok isterdim. Yani.
Ben bunun bir yeteneksizlik değil, bunun bir tercih olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar o şekilde diyalog yazdığından beri farkındaysan bu diziyi konuşuyoruz. Mesela ben o dizinin ne olduğunu bilmiyorum, adının da ne olduğunu bilmiyordum. Ama sırf bunlar önüme düştüğü için o sahneler benim bu diziye dair, oyunculara dair bir fikrim oldu.
Abi fikrin oldu da yani reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığıyla mı bakıyoruz şimdi?
Bence artık öyle abi geldiğimiz nokta. Çünkü tamamen hani para kaygısı olduğu için ve gündem yaratma kaygısı olduğu için böyle bir şey gidildiğini düşünüyorum. Çünkü normal bir dünyadan bahsediyorsak hani bunun yazıldığı zaman yani o senaryo ekibindeki o kişi onu kaleme almaya normalde cüret edemez. Hani baş senarist bir şey demiyorsa yönetmen kızar. Yönetmen kızmıyorsa yapım tarafı kızar. Hani oradaki o şeyin bilerek yapıldığı çok bence bariz. Ama evet, bu arada festival sırasında öyle bir şeye denk gelmek, onu canlı canlı izlemek, hani birçok insandan da benzer şeyleri duydum. Benim için de aynı hisler vardı. Bildiğin okul gibiydi.
Şey bu arada ya, bu tarz böyle artık televizyon işleri bilmem neler falan, acaba şey kaygısıyla mı ilerliyor? Hani bir şeyi kötü olduğu için izleme dürtüsü diye bir şey de var ya, işte dünyada bunun çok örneği var. İşte Sharknado gibi ya da işte Piranaconda gibi bilmem ne gibi falan, anladım yani kötü CGI'lı bilmem neli falan işleri ya da işte kötü oyunculuklu adam, işte 8. sınıf sinema oyuncusu işte bir filmde figüranmış, aslında bu filmde başrol oynuyor bilmem ne yapıyor falan filan. Hani dünyada bu filmleri de bir fenomen haline getirip izliyorlar bilmem ne yapıyorlar ya. Aslında buna dayanarak bizim televizyonda işler çekiyorlar bilmiyorum ama ya bizim televizyonda da böyle işlerin reyting hemen kafasını kesiyor biliyorsun.
Yani ben oradaki durumu katılıyorum senin dediğine. Ben hep şöyle ele alıyorum. Hani Türkiye'de hani Türk sinema tarihindeki en çok izlenen film Recep İvedik. Oradan mesela baz alabiliriz. Ben bunu şeyden söylemiyorum bu arada asla. Recep İvedik iyidir ya da kötüdür ya da işte Recep İvedik'in bir numara olması rezalettir gibi bir yerden söylemiyorum ama...
Abi söyle bu arada, yani bence öyle.
Yok hayır, şey bu arada yani onun da bir alanı var. Yani oradaki o Recep İvedik karakterini hani biliyoruz hepimiz, küfür eden, kakadan şaka yapan bir karakter ve bu satıyor yani, o rezalet durum satıyor. Biraz sanki hani burada da ona benzer bir durum var gibi geliyor bana.
Bence Recep İvedik Salak ile Avanağ'ın 20 yıl sonraki tekrarı falan. Yani mantık olarak aslında evet, Salak ile Avanak'la evet, çok benzerler. Mesela Salak ile Avanak'ın ikinci filmi çıktı biliyor musun? Kaç yıl sonra? 26 yıl sonra. Bayağı ciddi bir yıl sonra ikinci filmi çıktı. Abi filmin gişesi o kadar kötüydü ki. Amerika'da izlenmedi, hiçbir yerde izlenmedi film. Çünkü hani o Salak ile Avanak'ın o yıllarda çekilmiş olan işte kendi duygusu ya da işte kendi hissiyatı başka bir şey. O zamanın komedi anlayışı tamamen değişti. İşte internet zaten her şeyi değiştirdi. Yakın zamanda sosyal medya her şeyi değiştirdi. TikTok her şeyi bambaşka bir yere koydu, değiştirdi. Artık yani mizah yapmak için öyle yok işte kaka fırlatmaya bilmem ne yapmaya ya da işte küfür etmeye bilmem neye gerek yok ama Recep İvedik bunu çok sonradan tekrar etti ama enteresan bir şekilde
ya,
tuttu.
Evet ve yani mesela biz bazen denk geldiği zaman işte YouTube'dan Avrupa Yakası'nı izliyoruz ve ben mesela çok fazla gülemiyorum ama evet, o dönemdeyken çok gülüyordum.
Abi şey çocuklar ama... duymasına insanlar yerlere yatıyordu gülmekten. Hani taklitlerini mesela, yapıyordu. Evet. Şu an o kadar cringe ki.
Ya şu an mesela çok cringe geliyor. Hatta hani hadi Avrupa Yakası işte hani 2004'ler 2006'lar ama mesela yine Gülse Birsel'in biraz daha hani ileri gidip Yalan Dünya işine bakıyorum. Onda da aynı isteğim. Çok cringe geliyor. Şu an mesela işte komedi anlamında işte en çok konuşulan şey Gibi, herkesin çok güldüğü, sevdiği ve şeyi çok merak ediyorum, bundan 6-7 yıl sonra biz gerçekten oturup Gibi için abi hani biz bunlara mı güldük zamanında ya diyeceğiz mi çok diyeceğiz. Merak ediyorum.
Bence diyeceğiz.
Ki çok da büyük bir ihtimal diyeceğiz. Evet. Yani çünkü her şey kendi zamanında güzel. Aynı o senin verdiğin örnek gibi, salak ilavanak gibi. Evet. Ve o yüzden şey ya şu an sanırım dizi sektöründe böyle hani sonradan verilen mimikler, replikten sonra verilen mimikler, çok absürt diyaloglar sanırım sükse yaratıyor. Haber değeri yaratıyor. Ve hani bunu satıyorlar.
Evet, bunu konuşturmak istiyorlar ve bunu konuşturuyorlar. Abi nasıl Altın Koza konuşamıyoruz? Abi sen bize festival anlat, insanların da bir kulağı şenlensin.
Olur, anlatayım. Yani şöyle, festival tabii ki de çok keyifliydi, çok güzeldi. Yani günün sonunda o bir festival. O insanlarla, hani senin gibi sinema tutkunu olan insanlarla bir arada olmak bile çok keyifliydi. Ama benim için hayal kırıklığıydı. Çünkü izlediğim filmler genel olarak çok kötüydü. Ki bu benim aslında sadece benim kendi görüşümle değil, genel görüş de hep bu yöndeydi festivalde. Eli yüzü düzgün diyebileceğimiz film sayısı, hani 11 tane yarışan ana seçkide film vardı. Gerçekten bir tanesiydi eli yüzü düzgün, hani evet güzel bir iş çıkmış diyebileceğimiz. Zaten o filmde birçok ödülü aldı. Her ne kadar en iyi film alamasa da, Karganın Uykusu bahsettiğim film. O durumdan dolayı beni biraz üzdü açıkçası. Çünkü hani gerçekten ben gittiğimde güzel filmleri izlemek isterdim. Hani 11 filmin 11'de iyi olmasın. Ama hani ele aldığı konuda hani çok fazla bir şey söylemekten imtina eden, hani olayların sadece etrafında dönen, hani sana bir şey veriyor ama o bir şeyin devamını getirmiyor, havada kalıyor ya da karakterin bir dönüşümünü göremiyorsun. Yani aslında kısacası salondan çıktığın zaman ne eksin ne artıdasın hani. Her anlamda. Üzüntü anlamında, sevinç anlamında, işte öfke anlamında sıfır. O yüzden Cuma günü ben Kuru Otlar Üstüne filmini izledikten sonra gerçekten şey dedim. Ya dedim hani iyi ki Nuri Bilge Ceylan'la aynı dönemde yaşıyorum. Belki bunlar böyle çok abartılı, çok böyle hani yakışıklı cümleler gibi duyuyor ama.
Çok, çok güzel bir laf. Çok
gerçekten güzel. Çok kıymetli. Çünkü gerçekten bir Türk sinemasından bahsedebiliyorsak, hani Türk sineması dediğimiz zaman aklımıza bir şeyler geliyorsa bu adamlar sayesinde. Hani şeyi de anlıyorum, oradaki yarışan birçok kişinin ilk filmiydi, daha düşük bütçelerle çekilen bir iş, onları da anlıyorum. Ama yine de hikaye anlatım tarafında da hani biraz vasat olduğu için ilerleyiş, öyle bir hayal kırıklığım oldu. Ama onun dışında çok keyifliydi, çok güzeldi. Hani kafamı nereye çevirsem ünlü kişiler vardı. Zaten dönüş uçağında da bütün Altın Koza beraber uçtu yanlış hatırlamıyorsam. İşte Bennu Yıldırımlar, Deniz Celiloğlu, daha birçok kişi vardı, hani adını bile hatırlayamadım. O anlamda keyifliydi. Çok güzel bir deneyimdi.
Kuru Otlar Üstüne izledin. Hani Nuri Bilge Ceylan'la alakalı gerçekten böyle bir şey düşünmüş olman ya da işte böyle bir şey hissetmiş olman abartılı bir cümle değil. Şöyle, ben Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerinden önce fotoğrafçılığıyla tanıştım. 17 yaşındaydım. O zaman da daha işte yeni yeni muhabirlik yapıyordum falan. Ankara Cer Modern'de sergisi oldu. Panoramik fotoğraf sergisi oldu. Sergisine gittiğimde inanılmazdı yani. Hani içerisinde gerçekten kayboluyorsun. O anlamda iyi ki dedirten bir insandır yani. Hiç bu zamana kadar film çekmemiş olsaydı da ben çok ünlü bir fotoğrafçı olacağını düşünüyordum mesela.
Yani çok iyi bir gözü var adamın, bu bir gerçek. Ama yani tabii ki de hani spoiler vermeyeceğim. Belki biraz istersen filmden de bahsedebiliriz.
Abi lütfen lütfen, bekliyorum.
Yani film şöyle, ben zaten ufak böyle bir şey yazmıştım. O da hani hem filmin genel bende bıraktığı etkiden hem de işte genel olarak festivalin bıraktığı etkiden sonra böyle kendimi tutamayıp bir şeyler yazmıştım story'de. Film bence çok güzel bir film. 3 saat 20 dakika zaten genel olarak hani internette gördüğüm yorumlarda da, izleyenlerde de festival zamanı. Herkes şey diyordu ortak fikir olarak, hani 3 saat 20 dakikanın nasıl geçtiğini hiç anlamadım diyordu. Gerçekten de öyle bu arada, akıp gidiyor. Yine gerçekten de hani klasik Nuri Bilge Ceylan kareleri fazla fazla var. Hani manzara manzara. Ama işte bence o bile değil artık Nuri Bilge'nin o alameti farikası. Bence direkt anlattığı hikaye, yani bu toprakların hikayesini bence çok güzel anlatıyor. Ve ben çok tuhaftır, bütün Nuri Bilge Ceylan filmlerinden hep tek kelimelik bir hisle çıkıyorum. Kendimi inanılmaz küçük hissediyorum ben Nuri Bilge Ceylan filmlerinden çıktıktan sonra. Yani hayat olarak. Ve film gerçekten sana öyle hissettiriyor. Hani film bittikten sonra o akan kredits ekranında zaten herkes salondan çıkmadı. Herkes bayağı kaldı yani oturduğu koltukta. Ve gerçekten önemsiz hissediyorsun, küçük hissediyorsun. Hani hayata dair olan dertlerinle, kendi içindeki o ya da işte bir türlü anlaşamadığın o karanlık dürtülerinle, neyse artık, kavgalarınla, sevinçlerinle bayağı seni baş başa bırakıyor ve şey oluyorsun böyle, hani yani aslında hiçbir şey o kadar da önemli değil diyorsun. O his çok kıymetliydi. Oyunculuklar zaten hani anlatmakla olmaz. Gerçekten izleyip görmek lazım. Çok başarılı. Çok da uzatmayayım. Bence herkes kendisine bir iyilik yapmalı ve bu filmi izlemeli diyorum.
Abi çok iyi. Zaten çok heyecanlıydım. Beni daha da heyecanlandırdı filmler.
Evet, ya bir de şundan bahsedebilirim. Bu aslında en çok böyle spoilerlı konuşulması gereken bir şey. Ki zaten birkaç hafta sonra herkes onu konuşmaya başlayacak. Filmin bir yerinde bir şey oluyor. Ve izlerken inanılmaz şaşırıyorsun. Çünkü aklının ucundan dahi geçmeyecek bir şey yapıyor Nuri Bilge Ceylan. Yani orada yönetmen NBC yazmasa, sana tahmin et deseler belki 100. sırada falan Nuri Bilge dersin. O kadar kendisinden uzak bir şey yapıyor. Ve bence çok güzel bir noktada, çok güzel bir şekilde yapıyor. Zaten o soru cevap sırasında bununla dair bir takım şeyler de oldu, anlattıkları da oldu, süreci de anlattı ne olduğuna dair. Ve o da söyledi. Genel olarak seyirci sanırım ikiye bölündü dedi. Beğenenler var, beğenmeyenler var diye. Ben beğenen taraftaydım. Zaten sen de izlediğin zaman hangi sahneden bahsettiğimi direkt anlayacaksın. O yüzden güzeldi yani.
Ya olur ya, böyle baban yarın bir yere gideceğinizi söyler ve sen bir önceki gün heyecanla böyle şey yaparsın. Bir türlü uyuyamazsın falan. Abi şu an o duygu içersin diye yemin ederim.
Doğru, evet.
Ağzına sağlık ya. En kısa sürede hemen koşa koşa gideceğim, izleyeceğim. Öyle gözüküyor. Abi festivalin gerçekten coşkusunu bize yaşattın. Ağzına sağlık. Aslında ne izlediği yeteri kadar konuştuk gibi geliyor ama istersen festival haricinde ne izlediğimizden de biraz bahsedelim. Ben bahsedeyim abi. Ben dijitalde izledim. Gidemedik Adanalara. Yoktu imkanımız. Abi El Conde diye bir film var. Venedik Film Festivali'nde en iyi senaryo ödülünü almış. İspanyol yapımı. Netflix'e geldi bu. Aslında işte Kont demek. Kont Dracula'nın hikayesini anlatıyor. Abi film tamamıyla siyah beyaz ve bir bilim kurgu hikayesi. İlk başta izlerken bana şey hissiyatını verdi hatta. Sen aydınlatırsın geceyi. İşte Onur Ünlü'nün. Ve çok fazla bir uçma sahneleri falan var. Hatta bazı açılarda olan ne kadar benzer demişliğim bile var yani. Neden senaryo ödülünü aldığını çok net bir şekilde anladım. Abi hikaye bir noktada gerçekten tahmin edilemeyecek bir şekilde gerçekliğe bağlandı. Yani aslında orada bir vampir hikayesi izlerken bir anda bir gerçekliğin içerisinde ulan acaba falan dediğin bir noktaya bağlanıyor. Çok çok tavsiye ederim Netflix'te. Netflix'in yeni çıkanları kısmında ama çok da fazla önerilmiyor ya da işte hani hemen popüler olmadı. Biraz Netflix'in izleyici kitlesine hitap etmiyor galiba ama bence kaçırılmaması gereken bir film.
Ben şimdi şeye baktım hani filmin yönetmeni kim diye. Şeymiş, Pablo Larraín'miş. Evet. Bu ya zaten bu adamın böyle tuhaf filmleri var. Natalie Portman'la bir tane filmi vardı. Kristen Stewart'la vardı. Hep böyle biraz gerçeküstü takılmayı seven bir abi. Ama anlattığı şey bu arada. Zaten siyah beyaz olması da çok çekti beni. Ya izlerim yani, bakarım mutlaka.
Abi sen ne izledin? Festival haricinde bir şey izledin mi?
Abi ben bu aralar yani dizi olarak festivale gitmeden sanırım 3 gün önce başlamıştım. HBO'nun bir dizisi var, Winning Time diye. Yani müthiş bir dizi. Bence mutlaka izle. Yani şöyle bir dizi. Dizinin konusu aslında 1979-1980 sezonunda başlayan Los Angeles Lakers'ın hikayesini anlatıyor. O işte meşhur kadro. İşte Kerim Abdul-Jabbar, Magic Johnson vesaire. Orayı anlatıyor. Ama o kadar güzel ve o kadar keyifli bir dizi ki. Yani hiç basketbolu bilmesen ya da takip etmesen bile oturur izlersin. Yani şöyle tarif edeyim diziyi. Dizi zaten bayağı hani iyi hisset filmi. Çok iyi hissediyorsun. Çok keyifli anlar yaşatıyor sana. İşte bir başkan var. Efsane bir başkan. İşte takımı satın alıyor ama full borç içinde. Borç batağında yüzüyor. Ama ona rağmen sürekli bir şeyleri oldurmaya çalışıyor ve olduruyor. Ve işte bir şampiyonluk hikayesi. Çok güzel, çok keyifli bir dizi. Zaten o dönemin kameralarıyla da çekildiği için dokusu falan da çok güzel. Bence herkes bir baksın derim. Sen de bu arada çok seversin. Vaktin zamanı olursa bir göz at bence.
Konusu bana şeyi çağrıştırdı ya. Adam Sandler'ın Hustle'ı var ya.
Evet bu arada. Benziyor.
Onu çağrıştırdı.
Yani,
ya ben çok sevmiştim
Hustle'ı. Evet, belki hani The Offer'ı izleyenler varsa bu Godfather sürecini anlatan Offer dizisi ona da çok benziyor tat olarak. Bence şey, benim bu yıl izlediğim en iyi dizi diyebilirim. The Bear'ı saymıyorum. O biraz daha geçen sene gibiydi.
Asla başlayamadığım bir dizi bu arada. Sürekli görüp de insanlardan sürekli mükemmel şeklinde yorum alıp asla başlayamadım.
Ya bence direkt başla abi. Ya. Çok çok güzel bir dizi.
Abi istiyorsan birazcık ne geliyor diye konuşalım. Benim şu anda belki de en heyecanlandığım şeylerden bir tanesi. Abi film ekimi geliyor.
Evet, film ekimi geliyor.
11 ayın sultanı geldi abi. Abi ya. Film ekimi geliyor. Katılacak mısın?
Yani mutlaka.
Aynen öyle. Çok güzel filmler geliyor. Festival takvimini daha önümüzdeki zamanlar için bir sonraki bölümde belki konuşuruz. Neler var içerisinde ya da neler izlenecek bilmem ne diye. Ben afişlerini gördüm. Afişlerinde çok tatlı bir mantık yapmışlar. Ev hayvanları, evcil hayvanları abi. Sahipleri film ekibine gitti diye onlara kızıyorlar. Ve işte arabesk moda geçiyorlar evde bilmem ne falan filan. Güzel bir poster çalışması yapmışlardı. İşte Bertu Bilgin benim arkadaşım. Aa, İstanbul'da süper, muhabbet ajansında. O yaptı. Çerçöp Culture'ın falan. Aa, hatta evet, doğru, sayfasının bildim. Sahibi. Belki görmüşsündür.
Evet,
çok keyifli bir çalışma yapmışlar. Her tarafta da paylaştılar abi. Ne geliyordan ziyade bugün aslında Netflix'e bir iş geldi. Cem Yılmaz'ın yeni filmi şu anda artık Netflix'te. Gördüm mü bilmiyorum. Do Not Disturb Isaac ile Bir Gece.
Aynen, gördüm.
Abi bu filmi aslında şey, kara komik filmlerde Isaac diye bir karakter var. Bu Isaac karakterinin spin-off hikayesi. Bana böyle fragmanlardan ya da işte paylaşılan teaserlardan bilmem ne falan filan yine böyle bir kaotik hava verdi. Aslında kendi tarzının dışında. Sanki bu sefer böyle çok güldürecek bir film yapmamış gibi.
Ya şöyle benim düşündüğüm, bence son yıllarda Cem Yılmaz'ın yaptığı filmlere gereğinden fazla eleştiri yapılıyor. Hani işte güldürmüyor, komik değil gibi. Çünkü bence ister istemez stand-up'larıyla kıyaslıyoruz. Ama stand-up bambaşka bir şey. Ya ama evet, hani bir şey güldürmüyorsundur. Okey, eyvallah, oraya bir şey söylemiyorum. Ama bence Cem Yılmaz'ın yapmaya çalıştığı şey çok kıymetli bizim Türk sineması için. Çünkü gerçekten çok başka şeyler deniyor. Yani o işte kara komik filmler, bu işte yeni çıkan filmi, Pek Yakın'da mesela, özellikle Pek Yakın'da ben çok severdim. Ya o yüzden hani gülmesek bile, yani o kadar böyle kahkaha attırmasa bile, ben keyifli bir şey izleyeceğimi tahmin ediyorum. Çünkü dediğim gibi yapmaya çalıştığı şey bana çok kıymetli geliyor.
Ya adamın film mantığı değişti, film anlayışı değişti ve insanlara şunu gerçekten ben anlatamadığını düşünüyorum. Belki yarın öbür gün bununla alakalı bir vokal olma durumu bile olabilir yani, özellikle bu filmden sonra. Ya kardeşim, ben sürekli güleceğiniz filmler yapmak hayali içerisinde değil mi? Ya da isteği içerisinde,
evet,
değil mi?
Evet.
Yani çünkü adamın film eleştirisi sadece şu: hiç gülmedim. Filmin türüne baktım mı kardeşim? Filmin türü komedi değil lan zaten. Anladın mı yani?
Evet, katılıyorum.
Hiç gülmedin, tamam da yani burada bir şeyin hikaye anlatışına adamın hiç ilgilenmiyorsun ya da işte karakter derinliğiyle hiç ilgilenmiyorsun. Dediğin gibi işte karakterin bir değişimiyle ya da gelişimiyle ilgilenmiyorsun. Sadece hiç gülmedim. Çok sığ eleştiriler alıyor. Yazık aslında, bence tek sorunu da şu: çok fazla kişiye mal olmuş olması. Çok sığ eleştiriler almasının
sebebi.
Tabii,
tabii, evet.
Yani işte Nuri Bilge Ceylan gibi ya da işte Zeki Demirkubuz gibi falan daha niş bir kitleye hitap etse, o insanlar onu, o filmin nasıl değerlendirmesi gerektiğini bildikleri için ona göre yorum yapıyorlar. Ama Cem Yılmaz'ı çok fazla kişi tanıdı. Hatta şu an Türkiye'de herkes tanıdığı için yaptığı filme bu hiç olmamış diyebilme yetkisi kendine çok rahat buluyorlar.
Yani artık Cem Yılmaz isminin kendisi bir marka olduğu için o yüzden senin dediğin yere geliyor hikaye. Çünkü artık sokaktaki insanın bile çıkıp bir şey söyleme gereği duyduğu bir yapımlar oluyor. O yüzden aslında bir noktada anlıyorum da.
Yani şey, sence sineması belli bir zamandan sonra Cem Yılmaz'ı şeye döner mi? Daha böyle işte korku filmleri çekmeye veya işte daha dramatik hikayeler anlatmaya bilmem ne yapmaya falan döner mi?
Yani olabilir. Belki hani işte Hokkabaz mesela. Hokkabaz'daki...
Ben çok iyi bir filmdi Hokkabaz.
Çok severim ben de. Belki zamanla öyle bir şeye de evrilebilir. Da daha sert bir şey de yapabilir. Bilmiyorum, kestiremiyorum. Ama bence hani bundan belki bir 10 yıl sonra falan bu filmleri sanki biraz daha farklı ele alacağız gibi geliyor bana. Hani olur ya mesela, bir şey birden üstünden zaman geçer ve birden patlar. Herkes, aa bu film aslında çok iyiymiş ya, zamanı nasıl yapmışlar deriz. sanki hani bundan böyle bir 5-10 yıl sonra öyle anlayacağız gibi geliyor bana.
Ya Cem Yılmaz'ın bu arada komedi filmleriyle alakalı ben bir arkadaşımla birlikte sinemaya gitmiştim. Ali Baba ve Yedi Cüceler filmine. Belki de kendi kariyerinde zaten en az beğenilen filmlerinden bir tanesidir. IMDb puanına bakmadım da. Şöyle o filmle alakalı ilk girdiğimizde şöyle bir aydınlanma yaşadık. Ne bekliyoruz abi bu filmden? Şu. Cem Yılmaz olacak başrolde. Kötü karakter de Cem Yılmaz olacak. Bir tane işte Cem Yılmaz'ın yancı karakteri olacak ve işte bunların başlarına aslında normalde Türk sinemasında yapılamayacak kadar büyük prodüksiyonda komik şeyler gelecek. Bir tane de güzel kız olacak. Tamam mıyız? Tamamız. Abi içeriye girdik, izledik. Filmden inanılmaz keyif aldık. Çünkü şu, yani gerçekten bunu kabullendiğin zaman zaten Cem Yılmaz sineması da sana bunu veriyor komedi filmleri noktasında. Ya yani başka bir şey zaten şey yapmıyor. Evet. Başka bir şey hitap etmiyor. Bence bir seri olarak bile izlense Cem Yılmaz filmleri sanki birbirleriyle bağlantılıymış hissiyatı bile verebilir bu noktada. Çok birbirlerine benzemesi yönünden. Adam belki de bu rutinden sıkıldı da işte o yüzden farklı şeyler çıkarmaya, farklı şeyler denemeye çalışıyor.
Belki evet, ya da hani bir şey, ya belki kendi kendine bir challenge yapıyor, bir meydan okuma yapıyor. Hani ben artık farklı şeyler de deneyeceğim. Belki o tarafını göstermeye çalışıyor. Hani bilemiyoruz. Ama dediğine katılıyorum.
Abi ağzına sağlık. Çok güzel konuştuk.
Abi senin de ağzına sağlık. Bence hani ikinci bölüm de keyifli oldu. Hatta belki ilk bölüme göre daha dolu dolu oldu. Bilmiyorum. Belki hani konuşsak daha bayağı bir bu kadar daha da konuşuruz gibi. Çok keyifliydi. Ağzına sağlık.
Şöyle şunu söyleyeceğim. Biz geçen bölümde şeyi hiç söylemedik işte. Hani Instagram'larımız, sosyal medya hesaplarımız ya da işte Podi üzerinden ve Spotify üzerinden bizi takip etme olanağı olduğunu insanlara söylemedik. Bu bölümde söylemek istiyorum abi. Instagram hesabını söyler misin?
Tabii söyleyeyim. Mert Savas alt tire.
Benim de Instagram hesabım Halil Bitki. Ajans Muhabbeti'nin de Instagram hesabı Ajans Muhabbeti. Bizi Spotify'dan, Google Podcast'ten, Apple Podcast'ten, Podi'den her yerden takip edebilirsiniz. Ya böyle bir şans var elinizde. Instagram'dan takip edebilirsiniz.
O zaman çıkmadan bir tane bir malum şaka yapmak isterim. Instagram'ınla alakalı. Halil Bitki'nin Instagram hesabı Halil Bitki. Ben de alt tere olduğu için yapamıyorum kendim o şakayı, bari sana yapayım dedim.
Aynen, maalesef evet, Instagram hesabım. Abi bitki soyadı Türkiye'de bir tek bende var. Bir tek bizim ailede var. Eşim evlendiğimiz gün soyadını değiştirdi. Çünkü onun hesabı işte sonunda 35 olan falan bir hesaptı. Ne yazık ki evlendiğimiz gün değiştirdi. Tertemiz, onun da kafası rahat. Beril Bitki direkt.
Tertemiz olmuş.
Aynen aynen. Abi ağzına sağlık. Görüşmek üzere, kendine iyi bak.
Eyvallah abi, senin de, görüşmek üzere.